Sabırlarla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 18. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür.
Halbuki sorumuz, halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde halıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Bu cümlenin izahını alabilir miyiz?
Evet.
Tamam.
Şimdi bir de okuyorum cümleyi. Halbuki
halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz.
Şimdi fıtratınıza zıt suret giymişsiniz. Bu hitabı kime yapıyoruz? Nefis ve tabiata, değil mi?
Evet.
Sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Vazife-i fıtrat bu yani.
Evet.
Yani nefis niçin yaratılmış, insan niçin yaratılmış? Hayrı kabul etmek, Cenab-ı Hak'tan gelen emirleri dinlemek. Bir de onun esmasının tecellilerine mazhar olmak. Bu da hayrı kabuldür yani. Değil mi? Mesela halk yaratmak bir fiildir. Allah'ın fiildir ve bizim için hayırdır. Onu kabul etmiş, yaratılmışız. Değil mi? Biz de tecelli etmiş manasına. Geçen programda söyledik kısmen. İşte hayat vermek bir fiildir. Onu kabul etmişiz. Hayat sahibi olmuşuz. Terzik bir fiildir. Rızıklanmak. Bunu kabul etmişiz. Rızıklanıyoruz. Bizlere rızık kısmı tecelli etmiş. Bir taş demiştik, değil mi? Rızkı kabul etmiyor. O isim tecelli etmiyor onda. Demek ki hayrı kabul etmek, şerre merci olmak bizim görevimiz iken, evet, halbuki bütün
kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde.
Bu hayrı şerre insan kalbediyor. Yani neyle kalbediyor? Kabiliyetsizliğinden kalbi, hayrı şerre kalbediyor. Şimdi vazifesi bu iken, vazife-i fıtratına zıt bir halet.
Suret
giymiş. O zıt ne oluyor o zaman? Hayrı kabul etmek için yaratılmışken, hayrı kendisinin yaptığını iddia etmek. Bu, onun zıddı bu oluyor.
Evet.
Yani yine ustanın güneş misalini tekrarlayalım. Ayna ışığı kabul edecek şekilde, değil mi? Kabul ediyor yani.
Evet.
O şekilde bir mahiyeti var. Bunun mahiyeti bu. Şimdi bunun şerre kabul inkılabı ne? Ben ışığı veriyorum dedi mi? O zaman ışığı kendine mal etti mi? O zaman hayrı şerre kalbetmiş oluyor, değil mi?
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın mülküne, güneşin diyelim burada misale göre, güneşin ihsanını inkar etmiş oluyor. Bunu kendi nefsinden bilmiş oluyor. O zaman nankör oluyor.
Evet.
Cümlenin sonunda geldiği gibi. Ahmak oluyor, zalim oluyor. Ve bu kabiliyet, hayrı şerre kalbi bu.
Evet.
108 cümleden öyle anlıyoruz. Kabiliyetsizliğinizden ifadesi önemli tabi. Yani adamın kabiliyeti yoksa suçu ne gibi kaderden bir soru da gelebilir burada. Tabi insan hem hayrı hem şerre kabil şekilde yaratılmıştır. Melekler sadece hayrı kabul yaratılmışlardır, değil mi mesela? Şer işleyemezler. Şimdi insanda ise hem hayrı hem şerri kabul şeyi var. Kabiliyeti var. İstidadında hepsi var bunun yani. Esas istidat malum. İnsan istidadını her sahaya kullanması kabil. Ona da kabiliyet diyoruz. Değil mi?
Evet.
Yani insanın istidadının işte ressam olmaya da kabiliyeti var. Katip olmaya da kabiliyeti var. Ondan sonra işte tüccar olmaya da kabiliyeti var. Alim olmaya da kabiliyeti var. İnsan istidadında bütün bu kabiliyetler var. Yani kabiliyet istidadın alt şubeleri olmuş oluyor yani. Şimdi insan doğarken hadis-i şerife göre İslam fıtratı üzerine yaratılmış oluyor. O halde kabiliyetsizliği insanın yaratılışına veremeyiz. Doğuştan hepsi İslam fıtratı üzerine yaratılmış. Yani bütün güzellikleri kabul edecek bir fıtrat yaratılmış. Ama onun ötesinde de ona bir nefis verilmiş, imtihana tabi tutulduğu için. Bu nefis ve şeytan da onu şer yola sevk ediyor. İnsan bu kalbinin ve vicdanının sesini dinlemekle nefsin ve şeytanın sözüne uymak arasında bir imtihan geçiriyor. Şimdi bu imtihanı sürekli kaybeden kişinin kabiliyeti bozuluyor.
Evet.
Yani kabiliyeti insan kendi bozuyor. Yoksa çocukken zaten İslam fıtratı üzerinde. sürekli şerde kullandığı insan istidadını, o da kabiliyetini bozuyor. Bu ustanın şu cümlesinden güzelce anlıyoruz. Öyle bir noktaya gelir ki, bu benim ifadem, ustanın ifadesi, hayır ve salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz.
Evet.
Değil mi? Salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. O zaman işte kabilistlik bu kabule liyakati kalmamak oluyor.
Evet.
Bunu insan kendisi şer işlerde sürekli meşgul olmak suretiyle kendisi buna sebep olmuş oluyor. Yani kabilistlik, yoksa yaratılıştan kabiliyet yokmuş diye bunu düşünemeyiz.
Evet.
Sonra cümle nasıl geliyor?
Demek nefis perest kabiliyetsizliğinizden hayrı şerde kalbettiğiniz halde halıkınızla güya iştirak edersiniz.
Ha, iştirak o yani. Şimdi iştirak hayırlara sahip çıkmak. Değil mi?
Evet.
İştirak Allah'a gizli şirk koşmak manasında burada. İştirak ortaklık demek malum.
Evet.
Şerikten geliyor. Güzel işleri kendine verdi mi, halbuki bütün güzellikler Allah'tandır. Bu halıka iştirak olmuş oluyor. Haşa. Değil mi?
Evet.
Yahut bütün çirkinlikleri kendinden uzak tuttu mu, nefsinden uzak tuttu mu, o zaman Cenab-ı Hakk'ı tenzih edeceğini kendini tenzih etmiş oluyor. Bu da halıkıyla bir nevi iştirak olmuş oluyor.
Evet.
Halbuki insanın görevi hayırlar için şükretmek, şerler için de tövbe etmek, işlememeye çalışmak. İşlemişse tövbe etmek, değil mi?
Evet.
Hadis-i Şerif'in verdiği tavsiyeye göre şer işlemişse tövbe etmek bir. İkincisi de onu tesirsiz kılacak, dengeleyecek bir hayır işlemek. Yani bunu yapacağına, insan kendi günahını müdafaya kalktı mı, kendini o kötülükten tenzihe zorladı mı, o zaman tenzih noktasında Halik ile iştirak etmiş olur.
Evet. Demek nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir.
Evet.
Diğer sorumuz, hem deme ki ben masalım, güzele masal ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Bu cümlenin izahını o zaman istiyoruz sizden. Bir de temessül etmeyerek memer olmak ne demektir?
Şimdi temessül etmek, ustanın yine güneş misali elhamdülillah her konumuza ışık tutuyor. Yani güneş her eşyaya ışık verdiği gibi sanki güneş misali de her konumuza ışık tutuyor. Harika bir misal. Yine onu misal vereceğiz. Çünkü Allah'ın nur ismini en gördüğümüz eşya içerisinde en büyük ayna güneş oluyor. Gördüğümüz eşya içinde. Asıl daha ileri seviyesi mümin ruhundaki imandır, nur ismine mazhariyet. Ama görünen eşya içerisinde güneşi görüyoruz nur ismini ayna olarak. Şimdi güneşin ışığı aynaya da vuruyor, taşa da vuruyor, değil mi?
Evet.
Ayna o ışığı temessül ediyor. Yani onun misalini kendinde gösteriyor. Temessül o. Misallenmek, misalini kendine göstermek. Güneşin bir misalini, büyük şeklini, ışığını, efendim, renklerini, ısısını ne yapıyor? Kendinde bir derece gösteriyor. Buna temessül diyoruz. Ama şimdi de taşta güneşi görebiliyor muyuz?
Görmüyoruz.
Şeklini göremiyoruz, değil mi? Belki ısısını ufak çapta ısıtıyordur taşı, o kadar yani. Renklerini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Demek ki taş ne yapmıyor? Güneşi temessül etmiyor. O zaman sanki güneş ışığı ona vurup geçiyor. Temessül etmeyince. Buna memer deniyor. Ona tekrar geleceğim. Mesela bir insan diyelim, bir öğrenci bir fakülteye kaydoluyor. Değil mi? İşte o fakültede ne çıkıyor diyelim? Ne çıksın?
Doktor
çıksın. Şimdi doktor çıkacak o fakülteden. Fakat şimdi bu hiçbir derse çalışmadı mı, okula devam etmedi mi, değil mi? Efendim, nöbet tutmadı mı, hocasının yanında sürekli ondan istifade etmedi mi? Uygulamalarda ne oluyor? O ilmi temessül etmiyor. İlim onu da temessül etmiyor yani onun ruhunda.
Evet.
Değil mi? İlim bir güneşe benzetilirse, ilim de bir güneştir. O da bir nurdur. Onun ruhunda o ilim temessül etmiyor. Yetmeyince ne oluyor? Sanki taşa vuran ışık gibi, değil mi? O ilim ona vurup geçiyor. 5-6 senesi boşuna harcıyor ve sonunda diploma yerinde tasdikname diyordu eskiden. Şimdi ne deniyor?
Şimdi üniversiteden atılma yok.
Ya yok mu şimdi?
Yok.
O kötü ya. Belge diyorlardı o zamanlar. Bizim zamanda tasdikname de derlerdi. Belgesini alıp çıkıyor diyelim. Temessül etmediği için.
Evet.
Şimdi demek ki insan da iman bir nurdur. İnsan inandı mı kalbinde iman şey yapıyor. Tahakkuk ediyor inşallah değil mi?
Evet.
Ama bunun amel alemini aksetmesi lazım. İman bir güneş ise bunun amel alemini aydınlatması lazım değil mi?
Evet.
Yani fiil alemini, iş alemini. Yani hadis-i şerifte malum sünnet-i şair diyor ya akval, ahval, efal. Bu üçünü de aydınlatması lazım yani. Sözlerimiz o imandan kaynaklanmalı. O güneşten ışıklanmalı. Doğru olmalı, dürüst olmalı değil mi?
Evet.
İşte fiillerimiz aynı şekilde o imandan ışık almalı ve istikametli olmalı. Ahvalimiz, hallerimiz de o imandan ışıklanmalı değil mi? Ona aynı olmalı yani. Güzel hallerle kalbimiz, ruhumuz bezenmeli. Bunu yapmayan bir insanda o iman nuru temessül etmemiş oluyor. Edemeyince bundan gereğince istifade edemiyor. Bunu üstad neye benzetiyor? Memer'e benzetiyor. Memer. Memer demek yol demek. Gelip geçilen yer. Değil mi?
Evet.
Şimdi bir yoldan bir yola ışık vuruyor. Değil mi? Ve o yolda bir ayna olsun. Az önceki örneğimizi tekrarlayalım. O yolda bir ayna var. Bir adam oradan geçiyor değil mi? Şimdi adam oradan geçince o ondaki ilim o yolu aksediyor mu?
Etmiyor.
Etmiyor değil mi? Yani güneşin aynaya aksetmesi gibi o alimin ilmi yolu aksediyor mu?
Etmiyor.
Etmiyor. Ya ne oluyor? Alim oradan geçip gidiyor. Yolun ondan hiçbir hissesi olmuyor değil mi? O geçişten hiçbir hissesi olmuyor. İşte üstad burada nefsine diyor ki, bize diyor ki nefsinize böyle deyin. Eğer İslam yaşamazsanız, bu hakikatlere aynı olmazsanız sizin ruhunuz, kalbiniz o yol gibi olur. Hakikatler o yoldan geçen alim gibi. Okusanız da, anlasanız da vurur geçer, gerekli istifadeyi edinemezsiniz. Bunun için onları uygulamaya dökmeniz lazım. Onu hallenmeniz lazım ki ayna gibi olasınız yani. Yol gibi değil de ayna gibi olasınız. Diye çok önemli bir ders yani nefis terbiyesinde. Çok harika bir ders yani.
Evet.
Evet.
Diğer sorumuz. Hem deme ki halk içinde ben intihat edildim. Bu meyvedat benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır. Haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtat ve müteallim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşi hakikaten ben de bu münazada da Yeni Said nefsine burada izan ve iskat etmesini çok beğendim. Ve bin barekallah dedim. Bu paragrafta halk içinde ben intihap edildim denilmesini nasıl anlamalıyız? Vazifeler ve selahiyetler taraf ilahiden bir intihap mıdır?
Şimdi intihap seçme değil mi? Cenab-ı Hak halk içinde ben seçildim. Neye seçilmiş oluyor üstad burada? Risale-i Nur külliyatı gibi hem akla hem kalbe hitap eden, insana büyük bir marifet ufku açan, bir de bu zamanın bütün dehşetli sorularına cevaplar veren, dehşetli cereyanlarına mukabel eden ve manide garip gelen bir külliyat üstadın eliyle Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Yani bütün hayırlar Allah'ın elindedir değil mi?
Evet. Yani
ağaçta meyve verdiği gibi, güneşten ışık verdiği gibi. Bu gibi büyük zatların eliyle de bize ne yapar? İlim ve irfan verir değil mi? Sebep olarak. Şimdi üstad burada böyle muazzam bir hizmete üstad vesile olmuş yani. Yani geçmiş asırlarda baktığımızda böyle bir asır gelmemiş. En dehşetli asır bu asır. Bütün asırlar ahir zaman fitnesinden korkmuşlar değil mi? Şimdi bu en dehşetli asırda günahların, isyanların daha önce söyledik şahsı manevi halinde hücum ettiği bir asırda üstadın böyle bir muvaffakiyette mazhar olması büyük bir ilahi ihsandır yani. Ama nefis olur ki yani ihtimal kendisi üstad bunu şey yapıyor, düşünüyor. Nefsim demesin ki bak bu eserler başkası değil de benim elimle insanlara ikram edildi değil mi?
Evet.
Demek benim bir meziyetim var ki ben buna mazhar oldum. böyle deme diyor nefsine. Ya nasıl de? Evet.
Belki herkesten ziyade sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi.
Şimdi burada kendisi buyurduğu gibi sanırım eski Said, yeni Said bu kadar nefsini izam ettiğinin nasıl buyuruyor? Bin bayrak Allah dedim diyor. Demek burada önce nefsi susturmak esas olmakla beraber bir hakikat de var yani burada. Yani hakikat ile burada tevazu birlikte gidiyor yani. Evet. Hakikat ne? Hakikat da şu, Mustafa diyor ya kader Risalesi'nde hayır ve şey, sual ve cevap, daire ve sebep ikisi de haktandır diyor. Değil mi? Sual ve cevap. Bu çok değişik şekillerde izah edilebilir. Biz buraya uygulayalım. Buradaki sual ne? Bu asrın dehşetine karşı bir şey yapmak lazım. Değil mi?
Evet.
Diye bir hamiyet, bir himmet, bir gayret içine girmiş bütün İslam alimler o zaman. Bunun hepsi sualdir. Yani istemek Cenab-ı Hak'tan.
Evet.
Tabii o dehşetli asırda bazı zatlar bakmışlar ki istikbalde Kur'an'ı anlayacak kimse kalmayacak. Değil mi? Çünkü yazı değişmiş. Başka inkılap adı altında birçok değişiklikler getirilmiş. İleride Kur'an'ı okuyacak ve anlayacak bir nesil kalmayacak. Ne yapalım demişler. O halde Latin harfleriyle ve bugünkü insanların anlayacağı şekilde tefsirle yazalım demişler. Yani bunu sual etmişler Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak onlara nasip etmiş. Elmer Hamdi Efendi gibi, Ömer Asi Bilmen Efendi gibi, Konyalı Mehmet Vefe Efendi gibi zatlar bu sahaya ağırlık vermişler yani. Evet. Ahmet Naim Bey gibi zatlar da hadise ağırlık vermişler. Hadisleri okuyacak kimse kalmayacak. Nasıl etsek falan diye dertlenmişler yani. Usta diyor, dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Yani onlar bunu dert edinmişler. Cenab-ı Hak da o sahada onlara lütuflarda bulunmuş. Ama Usta Hazretleri bakmış ki atılan tohumlar öyle meyveler verecek ki, neticeler verecek ki değil tefsir okumak, hadis okumak ibadeti terk edecek. Hatta imana karşı cephe alacak bir nesil gelecek. Bugünkü garp medeniyetini körü körüne taklit etmekten. Garbın sadece ilmini almak yerine, hatta ilmini dahi almayıp sadece sefahatini, ahlaksızlığını, batıl kültürünü almak böyle bir nesil yetiştirecek, netice verecek diye ustad bunu görmüş yani. O halde ne yapalım, ne yapmam lazım diye Cenab-ı Hak iltica etmiş. Onun ruhuna da iman hakikatlerini bütün şüphelerden arındıracak, o konudaki bütün suallere cevap verecek, değil mi? Hem kalbi tatmin hem aklı ikna edecek bir külliyat yazması nasip olmuş.
Evet.
Yani dert benimdir, deva Kur'an. Ustad bunu dert edinmiş, devası Risale-i Nur'dur. Onun için diyor, sen müflis olduğun için, müflise kısa temas edeyim, çok muhtaç olduğun için, ondan sonra çok elemli olduğun için, ustad bunu dert etmiş yani, değil mi? Mütellim olduğun için, mütellim bu işte. Bunu elemlenmiş ustad. Yani kendisi bu elemini şu coşkulu ifadelerle ortaya koyuyor. Eşref-i Bey'le mülakatında, değil mi?
Evet.
Karşında müthiş bir yangın var diyor. Karşında müthiş bir yangın var. Değil mi? İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. Mesela bu.
Evet.
Üstad bakmış ki imanlar tutuşmuş yanıyor. İlimler değil. Değil mi? Kültürler değil. İmanlar doğrudan doğruya ateşe maruz, yangına hedef. Bunu görünce ustad bütün himmetini iman hakikatlerinin neşrine sarf etmiş. İşte dert bu yani. Cenab-ı Hak da devasını vermiş. Onun için diyor, senin bir hissen yok burada. Senin hissen dertli olmak.
Evet.
Zaten mühim olan da o zaten. Değil mi? Bir öğrenci ilmin dertlisi olur da alim olur.
Evet.
Bir başkası zengin olan dertlisi olur da zengin olur, çalışır, değil mi? Yani işin temelinde dert vardır daima. Yani bir endişe vardır, bir merak vardır, bir üzüntü vardır. Nasıl yesem de şöyle olsam diye. Ustadın endişesi budur yani. Müflis meselesine gelince bu benim nefsimde hiçbir şey yok. Bütün hayırlar Allah'tandır. O mana. Müflis var. Müflisin malum kelime manası iflas etmiş demek yani. Bir müflis ilgili bir hadis-i şerif de var. Direkt ilgisi yok ama işari manada buraya da bakıyor. Yani kısaca söyleyeceğim. Yani müflis kimdir diyor Peygamberimiz, izah ediyor müflisi. Yani birçok hayırlar işlemiş ama günahlarıyla o hayırlar hepsi gitmiş. Başkalarına hakaret etmiş vesaire, onların hakkı bunda kalmış. Bu sefer ondan günahları da buna yüklenmiş. Tamamen işte müflis budur diyor Peygamberimiz kısaca. Üstad Hazretleri kendisini nasıl müflis görüyor? Bütün hayırlar hep Allah'tan. Benim hiçbir şeyim yok. Ya ben neyim var? İstediğim işte kendini ifade, kendi nefsi için kullandığı tabirleri kullanıyorum. İşte günahlar, isyanlar, hatalar değil mi? Bende kalmıştır diyor. Öyle bir ifadesi var. Böyle kendini herkesin ziyade günahkar, efendim müflis görmek kulluğun kemalidir yani. Bu bir kemaldir. Bir de üstadımız muhtaç dediği de kendi herkesin ziyade muhtaç görüyor. Değil mi?
Evet.
Ve aciz görüyor. Ve acizde bin kuvvet vardır diyor bir başka risalesinde. Bu acizin kuvvetiyledir ki diyor değil mi? Şu mevcudat anımıza karılmış insan anlatırken.
Evet.
Acizin kudretiyle kainat bize hizmet ediyor. Yoksa bizim kuvvetimize değil. Ha. Aynı onun üstad burada külliyata tatbik etmiş oluyor. Kendi acizimi, zaafımı hissettiğim ve bu büyük yangına karşı çok elem çektiğim için, bunu söndürmekten de çok aciz olduğum için Cenab-ı Hak bu acizimi kuvvet olarak tezahür ettirdi. Ve bana böyle bir külliyat yazmayı nasip etti demek istiyor.
Evet.
Yani, mütellim, müflis, muhtaç kelimelerinin ifade ettiği mana bu. Ruhta geçen iç diyaloglar diyorlar değil mi şimdi?
Evet.
Nefsiyle münazaralar bu şekilde kalem olmuş oluyor. Yazılmasının hikmeti de geçen programda da dediğimiz gibi düşünmesi kendi kemali. Yazması da bizim istifademiz içindir. Yani biz de bir hizmete muvaffak olduğumuz zaman değil mi? Bu hizmette bir başarı elde ettiğimiz zaman aynı böyle düşüneceğiz yani. Yani benim bir maharetimden dolayı değil de ben bunu dertlendim. Hakikaten nasıl etsek diye bir endişem vardı. Cenab-ı Hak ümidimin çok fevkinde, kuvvetimin çok ötesinde, ilmimin çok ötelerinde bir hizmet bana nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır dememiz lazım diye bize bir ders vermiş oluyor.
Evet.
Yani böyle kısaca.
Allah razı olsun hocam.
Anlıyorum.
Diğer sorumuza geçiyoruz. Haşiye. Hakikaten ben de bu münazarada yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskaat etmesini çok beğendim ve bin barek Allah dedim. Yeni Said'in nefsini ilzam edip susturmasını nasıl anlamalıyız?
İşte iskaat, susturmak demek. İşte nasıl anlamalıyız? Burada nefis böyle diyor ya.
Evet.
Yani bu meyveler benimle gösterildi. Demek bir ehemmiyetim var. Halk içinde ben intikap edildim. Değil mi?
Evet.
Bütün bunlara karşı az önce arz ettiğim cevapları veriyor üstad.
Evet.
Bunun karşısında nefis susuyor. Diyor ki sende olan sermaye sadece başka risalelerde geçtiği gibi nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir, nihayetsiz naks. Senin sermayen bu.
Evet.
Değil mi? Ha. Bunu acizine merhamet eden, fakrına medet veren Cenab-ı Hak. Değil mi? Bir de senin elemlerine efendim rahmetiyle mukabele eden Cenab-ı Hak. Endişelerine, kederlerine. Sana bu hayırları ihsan etti. Bunda sen hiçbir sen yok manasını az önce arz ettiğimiz kısaca tefsire çalıştığımız, açıklamaya çalıştığımız manalar üstad nefsine ders veriyor. Ve onu iskat susturmak demek. Evet. Nefsini susturuyor ve daha diyecek bir şeye kalmıyor nefsin.
Evet. Allah razı olsun hocam. 18. sözün ikinci noktasına geçiyoruz hocam. İkinci nokta ahsene külle şeyin halaga ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ziyeti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Her cümle diye devam ediyor. Birinci olarak ayetle ilgili malumat alabilir miyiz? Ahsene külle şeyin halaga.
Her şeyi, Allah her şeyin yaratılışını en güzel şekilde yaptı yani. Her şeyi en güzel şekilde yarattı demek yani.
Evet.
Ahsene en güzel, güzel yaptı, en güzel yaptı yani. Daha güzel, en güzel manasına geliyor ahsen. Yapmak manasına. Ahsene külle şeyin, her şeyi en güzel yaptı. Ne olur? Yaratılış yönünde. Her şeyi en güzel şekilde yarattı diye kısaca mana verilebiliyor. Bunun tefsiri mahiyetinde İmam Gazali Hazretleri Nur'da da geçer. Buyuruyor ki daire imkanda daha hasen yoktur.
Evet.
Yani imkanat dairesinde, mahlukat dairesinde mevcudun daha ötesinde bir güzellik düşünülemez.
Evet.
Tabi bazı sohbetlerde geçiyor, bu ders de okunuyor. Gençler soruyorlar, yani cennet dünyadan daha güzel değil mi? Değil mi? Evet. Külle şey deyince cennet de dahildir buna, dünya da dahildir. Cennete inşallah gittiğin zaman diyeceğiz ki bundan güzel cennet olmaz.
Evet.
Değil mi? Ama dünyada da neye baksa diyeceğiz ki bundan güzel ağaç olmaz, bundan güzel güneş olmaz, bundan güzel ay olmaz, değil mi?
Evet.
Yani bu kayda dünyada da cennette de geçerli. Orada oraya göre en güzel, burada buraya göre en güzel. Şimdi bunun örneği şu olabiliyor. Mesela elimizi örnek verelim, değil mi? Şimdi şu ele bakalım mesela. Şimdi bundan güzel el olabilir mi? Bu dünyada.
Olmaz.
Olmaz. Ya altı olsa daha mı iyi olur? Bir de ameliyat yaptırır, aldırırız altı olsa, değil mi?
Evet.
Bu parmak da burada mı olsa hiçbir iş yapamayız o zaman, değil mi? Bu şeyler, eklemler 3 değil de 4-5 mi olsa daha iyi olur? Olmaz, yine iş göremeyiz. Yani eli nasıl tasavvur etsek,
evet,
değil mi? En güzeli budur diye sonuca varırız, deriz ki bundan güzel el olmaz. Bu mana güneşin de geçerli. Bundan güzel güneş olmaz. Daha büyük mü olsa o zaman yakar bizi. Değil mi? Çeker dünyamızı kendine cezbesiyle. Daha mı küçük olsa o zaman da ısısı daha az gelir, dünyamızı tutmaya gücü yetmez, salıverir, geçer gider, öyle mi?
Evet.
Yani nasıl düşünsek bundan güzel güneş olmaz. Bunu bütün mahlukada tatbik edebiliriz. Bazen bir latifeye karşı hakikat gençlere söylüyoruz. Mesela şimdi tavuğa bakın, değil mi? Tavuk. Tavuk buna güzel bir örnektir yani.
Evet.
Bundan güzel tavuk olmaz. Güzel ama kanatları uçamıyor. Yani bu noksanlık değil mi? Şimdi sen tavuğun olsa uçmasını istersin, uçmamasını istersin.
Uçmamasını.
Evet. Demek uçan tavuk güzel değildir. Tavuğun uçmayanı güzeldir. Kuşun da uçanı güzeldir.
Evet.
Şimdi kuş da uçması tavuk gibi olsa, değil mi? Yerler onu başka hayvanlar. Uçacak ki kendi hem işini görürsün, rızkını bulsun hem de kendini kurtarsın. Ama tavuğun uçmaya ihtiyacı yok çünkü bizim ona ihtiyacımız var. Kümes yapmışız, biz ona sahip çıkıyoruz. Yani semalarda uçup kendini korumasına gerek yok. Yumurtası da bize lazım. Allah öyle bir denge kurmuş ki. Değil mi? Bize ona hizmet ettirmiş. O da bize sanki ücretini verir gibi. Ne yapıyor? Yumurtasını veriyor her gün. Canımız isteyince kesip etini yiyoruz. Ondan güzel tavuk olmaz yani.
Evet.
Bir misal yani. Ahsene külleceğin halaga, Allah her şeyi en güzel şekilde yarattı.
Evet.
Yani güzelliğin bunun ötesi düşünülemez demek kısaca. Evet.
Bu metinle ilgili ikinci şıkla sualımız, her şeyde denildikten sonra hatta en çirkin görünen şeylerde ifadesinin kullanılmasının hikmeti nedir?
Şimdi her şey güzeldir. Ahsene külleceğin halaga.
Evet.
Değil mi? Külleceği deyince her şeyi geçiyor buna.
Evet.
Bak ustadımız soruyu sorarken hatta en çirkin görülen,
hatta en çirkin görünen şeylerde
dahi,
hakiki bir hüsn ziyeti vardır.
Hakiki bir hüsn deyince yukarıda metinde geçti. Güzellik ikiye ayrılıyor. Hüsnü bizzat, hüsnü bir gayr.
Evet.
Bir zatında güzel olanlar var bizzat. Bir de sonucu itibariyle güzel olanlar var.
Evet.
Yani zatında güzele sohbetlerde gün çiçek misal verilir. Yani neticesi güzel olan da gübre misal verilir.
Evet.
Çünkü gübre güzel midir? Evet, güzeldir. Evet. Para veriyoruz, alıyoruz değil mi? Efendim, başkası çalmaya kalksa yakarıyoruz. Ben güzel gübrelerimi nereye getiriyorsun değil mi? Diye.
Evet.
Demek ki güzel değil mi?
Evet.
Neyi güzel? Neticesi güzel. Çiçeğin kendi güzel. Şimdi hatta deyince demek ki bizzat güzelleri herkes zaten takdir ediyor. Yani neticesi itibariyle güzelliği herkes göremiyor.
Evet.
Onun için ustad bu şerhi koyma ihtiyacı duyuyor ki güzellik sadece bizzat güzeller demek değildir. Güzeller. Sonucu güzel olan çok çirkinlikler vardır. Ahsen-i külle şeyin halaga buna da dahildir. Hastalık da güzeldir. Sıhhat da güzeldir. Sıhhat bizzat güzeldir. Hastalık neticesi itibariyle güzeldir.
Evet.
Günahlarımıza kefaret olur. Derecemizi artırır. Acizimizi, fakrımızı hissettirir. Değil mi?
Evet.
Kulluk şuurumuzu inkişaf ettirir. Bu gibi birçok yönden hastalık da güzeldir. Evet. Ama sıhhat bizzat güzeldir. Evet. Onun için Üstad o şerhi koymuş ki oraya da dikkatimizi çekmiş olsun.
Evet. Üçüncü olarak bir kısım hadiseler var ki zahidi çirkin müşevveştir. Fakat o zahidi perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar vardır buyruluyor. Buna göre her sıkıntılı, karışık ve müşevveş hadisede mutlaka bir hayır ve güzellik aramak gerekiyor mu? Ayrıca bir kısım denilmekle yapılan sınıflandırmayı nasıl anlamalıyız?
Bir kısım diye çoğusu zaten bizzat güzel demek yani. Bir evet. kısım bunu ifade ediyor. Her hadise güzeldir ayete göre.
Evet.
Sanki önceki cevapta biraz da buna temas etmiş olduk. Üstadımız buyuruyor ki hayat diyor musibetlere tasavvuf eder, kemal bulur diyor.
Evet.
Demek musibetler de güzel, neticesi itibariyle hayatı kemal erdiriyor değil mi? Şimdi bir talebeyi düşünelim. Onun için oynamak da güzeldir değil mi?
Evet.
Ders çalışmak da mı? Ders çalışmanın güzelliğini şuurlu talebe bilir ve dersi oyuna tercih eder.
Evet.
Ders çalışmanın güzelliği neticesi itibariyledir. O anda belki yoruluyor, uykusuz kalıyor. Değil mi? Birçok oyunlardan mahrum kalıyor ama neticede bir güzellik saklandığı için o aslında oyundan daha güzeldir. Ama idrak edene. Onun için malum bir hadis-i şerif var ya, belaların en büyüğü peygamberlere gelmiştir. Bela orada iptila manasında, imtihan manasında. En ağır imtihanlar onlar tabi tutulmuşlardır. Çünkü ağır imtihanların şeyi de büyük olur. Neticeleri de, sonuçları da, mükafatlar da büyük olur değil mi? Ağır imtihanların.
Evet.
Diyelim işte çarpım tablosundan bir imtihana girdiniz. Kazanınca herhalde vali olmayı beklemeyiz değil mi?
Evet.
O imtihandan o sonuç çıkmaz. Ağır imtihanların sonuçları da büyüktür. Onun için belaların en büyüğü peygamberlere gelmiş, sonra evliyalara, sonra diye devam ediyor hadis-i şerif derecesine göre bütün müminlere. İşte musibetlerin bu kemale erdirme yönleri var insanı. Bu yönden onlar da güzeldir. Sıhhat ve afiyet zaten güzeldir. O ortamda ibadetlerimizi, hizmetlerimizi daha rahat yaparız. Ama Üstad menfi ibadet diyor musibetlere. Sıhhatliyken müsbet ibadetlerimizi daha çok yapıyoruz. Hani hastalık geldi mi, bütün dikkatimize rağmen ki buna mükellefiz, hayatı korumak, emaneti muhafaza etmek için çalışmak durumundayız. Ama buna rağmen bir musibet geldi başımıza. O zaman diyeceğiz ki şimdi menfi ibadet başladı. Değil mi? Sabretmek, tevekkül etmek, rıza göstermek Cenab-ı Hakk'ın takdirine. O zaman da orada ruhumuz ayrı dereceler alacak inşallah.
Evet.
Evet.
Hatta Üstad ikinci şurada diyor yani şeytanın dahi manevi tarafiyatı beşerinin zemberi olan müsabaka ve mücahadeye sebep olduğundan
yaratılışı.
O nevin icadı o cihette güzeldir.
O da icadı güzel.
Evet.
Hani kısaca ben de söyleyeyim haşiye olarak şerrin yaratılışı şer değil değil mi Üstad diyor?
Evet.
Şerrin kendi şer.
Evet.
Fakat yaratılışı şer değil.
Evet.
Kesbi şer şerdir, kalkı şer şer değildir. Üstad bunu ateşi misal veriyor. Şeytan da ateşin yaratılmış ya, arada bir tevafuk var.
Evet.
Ateşin yaratılması şer değildir. Çünkü ateşle yemeğimizi pişiriyoruz diyor.
Evet.
Ama ateşin neyi şerdir? Kesbetmek, el dokundurmak şerdir.
Evet.
Aynen ateşin yerine şeytanı koyalım. Şeytan da yaratılış şer değildir, ona dokunmak şerdir.
Yani. Evet.
Onunla arkadaşlık kurmak şerdir. Yine onun telkinatıyla günahlara girmek şerdir.
Evet.
Yaratılışı şer değildir. Çünkü onu dinlememekle insan terakki ediyor.
Evet.
Onu dinlememekle. Peki.
Ağzınıza sağlık hocam.
Sizin de efendim. Teşekkür ederiz.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takvizleri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi günler dilerim.